Ayrım 22, sayfa 194. Mark kaderini tazeledi. Tabii tanıyordum ikisini de dedi. Larney, Künsler'i Hennessey'den daha iyi tanıyordum. Hennessey bize çok kalmadı ama Larry uzmanlığından hemen sonra beni hastaneye alanlardan biriydi. İyi bir adamdı. Şarap şişesini masaya bıraktı. Çok iyi adamdı. Şef garson pek gösterişli giymiş bir kadına eşlik ederek yanlarından geçti. Kadına hoş geldin canım çok şıksın sözleriyle karşılandı masaya götürdü. Kadınların yüksek volümlü neşeleriyle Abby'ye çirkin neredeyse mütehcen geldi. Keşke evde otursaydık diye geçirdi içinden. Ama Mark yemeğe çıkmak istemişti. Akşamları birbirlerini pek göremiyorlardı. Nişanlanmalarını kutlama da imkanı da bulamamışlardı. Mark şarap ısmarlamış, kadeh kaldırmış, şimdi şişenin dibini görmeye yaklaşmıştı. Son günlerde pek sık oluyordu bu. Abby onun şaraptan son yudumu almasına bakarken benim sorunlarım Mark'ın da canını sıktı diye düşündü. Neden hiç söz etmedin bana onlardan diye sordu. Konusu açılmadı. Birinin açması gerekmez miydi? Özellikle de Aaron'un ardından. Ekip 6 yıl 3 üyesini kaybediyor. Ama kimsenin bir şey dediği yok. Sanki hepiniz korkuyorsunuz sözünü etmeye. Hoş bir konu değil de ondan. Özellikle de Marley'nin yanında hiç açmıyoruz. Hennessey'in karısının arkadaşıydı o. Bebeğinin doğum partisini bile o ayarlamıştı. Ölen bebeğin mi? Mark başını salladı. Hepimiz şok olmuştuk. Göz göze göre bir aile yok oldu. Hatta Marley sinüs krizi geçirdi. Kaza mıydı kesinlikle? Evi birkaç ay önce satın almışlardı. Chopin arızalıydı. Değiştirememişlerdi. Evet kesinlikle kazaydı. Ama Kunstler'in ölümü değildi. Mark içini çekti. Hayır, Larry'nin ölümü kaza değildi. Sence neden intihar etti? Aaron neden etti? İnsanlar niye intihar eder? Onlarca sebep sayarız belki ama işin aslı şu ki bilemeyiz Abby. Hiç bilemeyiz. Hiç de anlayamayız. Onları bir bütün halinde bakıp düzelecek deriz. Her şey zamanla düzelir deriz. Larry o bakış açısını kaybetti işte. Uzağı göremez oldu. İnsanlar o zaman yıkılıyor. Önlerini göremediklerinde. Bir yudum ardından bir yudum daha şarap aldı ama ağzının tadı kaçmış gibiydi. Tatlı yemeyip lokantadan sessiz ve mutsuz çıktılar. Mike arabayı kullanırken ses giderek artıyor, arada yağmur bastırıyordu. Sessizliği sileceklerin hışırtısı bozuyordu. İnsanlar o zaman yıkılıyor demişti Mark, önlerini göremediklerinde. Sislere dalarken ben de o noktaya geliyorum dedi içinden Abby. Göremiyorum önümü. Bana hatta bize neler olacağını bilemiyorum. Mark usulca sana bir şey göstereceğim Abby dedi. Ne düşüneceksin merak ediyorum. Belki delirdiğimi düşüneceksin. Belki de çok hoşuna gidecek. Neymiş o? Uzun zamandır hayalini kurduğum bir şey. Kuzeye dönüp Boston'dan çıktılar. Revere, Lanyon ve Swamp Scott'u geçtiler. Marblehead Marinası'nın geldiklerinde Mark arabayı durdurup orada işte dedi. İskelenin sonunda. Bu bir yattı. Abby iskelede titreyerek şaşkın şaşkın bakarken Mark tekne boyunca bir ileri bir geri yürüyordu. Sesi bütün gece olmadığı kadar neşeliydi. Heyecandan elini kolunu koyacak yer bulamıyordu. 14.40 dedi. Tam donanımlı. Ne istersen var. Yelkenlerin yeni. Navigasyon cihazları yeni. Tekne doğru dürüst kullanılmamış bile. Nereye istersek götürür bizi. Karayiplere, Pasifik'e, özgürlük karşısında abi. Selamlar gibi kolunu tekneye doğru çevirdi. Özgürlük bu işte. İbi başını salladı. Anlamıyorum. Çıkış yolu bu işte. Bu şehrin de, hastanenin de canı cehenneme. Alıyoruz bu tekneyi, basıp gidiyoruz buralardan. Nereye? Her yere. Ben bir yere gitmek istemiyorum ki. Kalmak için bir sebep artık yok. Hayır var. Benim için var. Ben pılımı pırtımı toplayıp gidemem. 3 yılım kaldı Mark. Bitirmem lazım. Yoksa cerrah olamam. Ben oldum da ne oldu? Olmak istediğin olacağını sandığın cerrah karşısında duruyor. Ve sana diyor ki hiç zahmet etme. Ben bunun için canımı dişime taktım. Elimin tersiyle itemem. Peki ya ben? Ebi baka kaldı. Her şeyin Mark'ın etrafında döndüğünü kavradı. Tekne, özgürlük arayışı. Yakında evleneceği adam bir anda uzaklara kaçma dürtüsünün pençesine düşmüştü. Tekne belki kendisinin bile farkına varmadığı bir simgeydi. Ben bunu istiyorum Ebi dedi. Genç kadının yanına geldi. Gözlerini çakmak çakmak açtı. Bu tekneye teklif verdim. Bu yüzden geç döndüm eve. Komisyoncuyla görüştüm. Bana söylemeden teklif mi verdin? Bir telefon dahi etmedim. Biliyorum çılgınca. Nasıl öderiz bunu? Ben bütün maaşımı öğrenim kredisine yatırıyorum. Daha senelerce ödeyeceğim. Bir de üstünü tutup tekne mi alacaksın? Kredi çekeriz. İkinci bir ev gibi düşüneceksin. Ama bu ev değil. Yatırım yine de. Ben paramı buna yatırmam. Sen mi ödeyeceksin ki? Ebi bir adım gerileyip baka kaldı. Doğru söylüyorsun dedi. Ben ödemeyeceğim tabii ki. Ebi diye humurdandı Mark. Tanrım Ebi. Yeniden çiselemeye başlayan soğuk yağmur Ebi'nin yüzünü donduruyordu. Arabaya yürüyüp içeri oturdu. Mark da peşinden arabaya bindi. Bir süre konuşmadılar. Tavandaki yağmur pıtırtısından başka ses yoktu. Mark fısıldarcasına vazgeçtim ben dedi. Ben vazgeçmeni istemiyorum. Ne istiyorsun? Daha paylaşımcı olacağımızı düşünmüştüm. Paradan söz etmiyorum. Nereye harcandığına bakmıyorum. Benim param demen çok canımı acıtıyor. Böyle mi olacak yani? Senin paran benim param mı diyeceğiz? Avukatları çağırıp evlilik sözleşmesi de yaptıralım mı? Mobilyaları, çocukları falan bölüşelim mi şimdiden? Mark, anlamıyorsun ki dediğinde Ebi onun sesinde garip ve beklenmedik bir çaresizlik tınısı duydu. Mark arabayı çalıştırdı. Yolun yarısını konuşmadan gittiler. Sonra Ebi, nişan işini bir daha düşünelim istersen dedi. Belki senin içinden geçen evlilik değildir Mark. Senin içinden geçen bu mu? Camdan bakıp içini çekti Ebi. Bilmiyorum dedi. Bilemiyorum artık. Doğru söylüyordu. Chopin faciası 3 can aldı. Doktor Alan Hennessey ve ailesi Chopin'den sızan karbonmonoksit gazının kurbanı oldu. Arızalı Chopin'den sızan gaz, Doktor Hennessey 34, karısı Gail 33 ve 6 aylık kızları Linda'yı yılbaşı gecesi uykularında yakaladı. Cesetleri ertesi gün evlerine yemeğe davet ettikleri arkadaşları tarafından bulundu. Abby, mikrofilmi yerleştirince Hennessey ile karısının fotoğrafları belirdi ekranda. Adamın yüzü tombul ve ciddiydi. Karısı ise gülümsüyordu. Bebeğin fotoğrafı yoktu. Globe'nin sayfa sekreteri bütün bebekler birbirine benzer diye düşünmüştü belki de. Ebe Henese ailesinin ölümünden 3,5 yıl önce çıkmış bir haberin mikrofilmini koydu. Aradığı haber 3. sayfadaydı. Kayıp doktorun cesedi limanda bulundu. Salı günü Boston limanında bulunan cesedin geçtiğimiz günlerde kaybolan göğüs cilt doktoru Doktor Lawrence Kunstler'e ait olduğu tespit edildi. Doktor Kunstler'in arabası Tobin Köprüsü'nün arıza şeridinde bulunmuştu. Kunstler'in intihar ettiği düşünülüyor. Olayda tanık olmaması nedeniyle soruşturma çok yönlü olarak sürdürülüyor. Ebi mikrofilm makinesinin ekranına Kunstler'in fotoğrafını kaydırdı. Beyaz önlük ve stetoskopla çok resmi bir pozdu. Doktor Kunstler objektife bakmıştı fotoğraf çekilirken. Şimdi Ebi'nin gözünün içine bakıyordu. Neden yaptın bunu? Neden atladın diye sordu Ebi. Bunun ardından aklına gelen düşünceye engel olamadı. Yoksa atlamadın mı? Açığa alınmanın bir avantajı öğleden sonra hastaneye hiç uğramasa da kimsenin fark etmemesi, muhtemelen umursamamasıydı. Bu düşüncesiyle Boston Halk Kütüphanesi'nden Copley Meydanı'na çıktığında hastaneye dönmesi gerekmediği için hem rahatta hem de boşluk hissediyordu. Öğleden sonra canı ne isterse yapabilirdi. Elaine'in evine gitmeye karar verdi. Birkaç gündür Elaine'in yeni telefonunu soruyordu. Merle Archer'da nakil ekibindeki diğer hekimlerin eşleri de numara değişikliğinin farkında değildi. Kuster ve Hennessey'i düşünerek 9 numaralı yolda batıya Newton'a yöneldi. Elaine ile konuşmaya pek can atmıyordu ama son günlerde ne zaman Kuster ve Hennessey'i düşünse aklına ister istemez Aaron geliyordu. Aaron'un cenazesinde neden kimsenin diğer iki bölüm ölümden bahsetmediğini merak ediyordu. Normalde bu konunun gündeme gelmesi gerekirdi. Biri üç etti diyebilirdi ya da bahsenin bu talihsizliği nedir veya bunun altında bir şey mi var ama kimse bir şey dememişti. Kunstler ile Hennessey muhtemelen haberi olan Elaine bile. Hatta Mark bile. Benden bunu sakladıysa acaba başka neler saklıyor? Elaine'in garaj yoluna park ettikten sonra bir süre durup başını ellerin arasına aldı. Üstüne çöken karamsarlıktan sıyrılmaya çalıştı fakat kasvet içine işlemişti. Elimdeki her şeyi kaybediyorum dedi kendi kendine. Önce işim, şimdi Mark. En fenası neden kaybettiğimi anlamıyorum. Kunstler'in HNS konusunu açtığından beri Mark arasındaki her şey değişmişti. Aynı evde yaşıyor, aynı yatakta yatıyorlardı ama ilişkileri tamamen otomatiğe bağlanmıştı. Seks hayatları gibi. Ebi karanlıkta gözünü kapatmış yatarken herhangi biriyle de sevişiyor olabilirdi. Başını kaldırıp eve baktı. Belki Elaine'in bildiği bir şey vardır. Arabadan inip ön kapıya yürüdü. Orada kapıya bırakılmış iki gazete gördü. Geçen haftanın gazeteleriydi. Yerde sararmışlardı. Neden almamıştı Elaine bunları? Zili çaldı, açan olmayınca kapıyı vurdu. Sonra bir daha zili çaldı, ardından bir daha. Zil içeride yankılanıyor, bunu sessizlik izliyordu. Ayak sesi, insan sesi yoktu. Yerdeki iki gazeteye tekrar bakarken bir gariplik olduğunu anladı. Ön kapı kilitliydi. Arka bahçeye dolaşıp mutfak kapısına yürüdü. Taşta yürüyüş yolu kırılarak bakımlı açalyalara, ortancalara doğru uzanıyordu. Çimler yeni biçilmiş, şimşirler budanmıştı ama taş döşeli taraça bomboştu. Cenazeden sonra burada götürdüğü masayı, sandalyeleri ve şemsiyeleri hatırladı. Hiçbiri yoktu. Mutfak kapısı da kapalıydı ama taraçıya açılan sürgülü cam kapılardan biri kilitsiz kalmıştı. Ebi bu kapıyı açtı. Elin diye seslendikten sonra içeri girdi. İçerisi boştu. Mobilyalar, halılar, hatta duvardaki resimler bile taşınmıştı. Boş duvarlara, güneşten solmuş zeminde daha koyu dikdörtgen bir iz bırakmış olan halının boşluğuna şaşkınlıkla baktı. Ayak sesi eşyasız odalarda yankılana yankılana salona yürüdü. Ev boşaltılmış, temizlenmişti. Kapının altından tıkılmış birkaç reklam broşür dışında hiçbir şey yoktu. Bunlardan birini alıp baktı. Sayın ev sahibi yazıyordu üzerinde. Mutfağa girdi. Buzdolabı da boştu. Her taraf dezenfektan kokuyordu. Duvara asılı telefonda çevir sesi yoktu. Çıkıp evin önünde ne yapacağını bilemez bir halde durdu. Daha 2 hafta önce misafir olmuştu bu eve. Salonda oturup kanepeler yemiş, Levi ailesinin çerçeveli fotoğrafına bakmıştı. Şimdi hepsi rüya mıydı diye düşünüyordu. Sersemliğin üstüne atamadan arabasına bindi ve yola çıktı. Otomatik pilotu almış gibi çevresine dikkat etmeden, Elaine'in bir anda kaybolmasına başka bir şey düşünemeden ilerledim. Nereye gitmiş olabilirdi Elaine? Aaron'un ölümünün hemen ardından hayatını kökten değiştirmek istemesi hiç akılcı gelmiyordu. Daha çok panikle kalkışılmış bir iş gibiydi. Ansızın huzursuzlanarak dikiz aynasına baktım. Geçen cumartesi günkü o bordo minibüs olayından beri dikiz aynasını kontrol etmeyi alışkanlık haline getirmişti. Arkasında koyu yeşil bir Volvo vardı. Elaine'in sokağında da görmemiş miydi bu arabayı? Emin olamıyordu. Pek dikkat etmemişti. Volvo selektör yaptı. Abby hızlandı. Volvo da hızlandı. Abby sağ saparak ana yola girdi. Şehirler arası yola çıkmışlar. Bir sürü benzin istasyonu ve irili ufaklı mağazaların önünden geçiyorlardı. Tanık dolu her taraf. Ama Volvo hala peşindeydi ve hala selektör yapıyordu. Takip edilmek, korkutulmak Abby'nin canına tak etmişti. Ne olacaksa olsun diye düşündü. Hedefin tacizine uğramaktan gına gelmişti. Dönüp karşısına dikilmeliydi artık. Yol kenarındaki marketin otoparkına girdi. Marketten çıkarılan tekerlekli arabaları itti. Sürücülerin park yeri aradığı arabalık bir yere ulaştı. En uygun yer burasıydı. Frene bastı. Volvo çarpmaya ramak kala durdu. Ebi arabadan fırladığı gibi Volvo'nun yanına koştu. Sürücü camına öfkeyle vurdu. Aç şu camı açsana. Sürücü camı indirip Ebi'ye baktı. Sonra güneş gözlüğünü çıkardı. Doktor Dumatio dedi Bernard Katsuka. Siz olduğunuzu tahmin etmiştim. Niye takip ediyorsunuz beni? Sizi evden ayrılırken gördüm. Ondan öncesini soruyorum. Geçen gün niye takip ettiniz? Ne zaman? Cumartesi minibüsle. Kaska başını salladı. Benim minibüsten haberim yok. Ebi geri çekildi. Her neyse, bırakın artık peşimi, tamam mı? Kenara çekin demek istiyordum. Selektör yaptım, görmediniz mi? Siz olduğunuzu anlamadım. Doktor Levin'in evine niye gittiğinizi sorabilir miyim? Eleğine uğramıştım. Taşındığını bilmiyordum. Şuraya park eder misiniz? Sizinle biraz konuşmak istiyorum. Yoksa sorularımı cevaplamayı yine mi reddedeceksiniz? Bana ne soracağınıza bağlı. Sorularım Doktor Levi hakkında. Sadece Aaron hakkında mı konuşacağız? Kaska başını salladı. Ebi düşündü. Soruların iki taraflı olabileceğini, tüm komiser Kaska'nın bile dilinin çözülebileceğini hissetti. Market yanında bir kafe vardı. Şurada bir kahve içelim mi diye sordu Ebi. Polisler ve çörekler, yağda kızarmış hamur satan her dükkanın önüne sıra sıra polis arabası durması son derece alışıldık bir görüntü haline gelmişti ama Bernard Kaska bundan o kadar hoşlanmıyor gibiydi. Bir fincan sade kahve istemişti, onu da pek zevk almadan yudumluyordu. Kaska zevke ve günah hiç bulaşmayacak, hatta gereksiz olan hiçbir şeye ilgi duymayacak bir adammış gibi geliyordu Ebi'ye. Kaska hiç lafı dolandırmadan sordu. Neden gitmiştiniz eve? Eleğini görmeye, onunla konuşmak istedim. Ne hakkında? Özel meseleler. Ben aranızdaki ilişkiyi sadece tanışıklık olarak yorumlamıştım. O mu söyledi bunu size? Kaska bu soruyu duymazdan geldi. İlişkiniz sizce de bu düzeyde mi? Ebi nefesini bıraktı. Öyle herhalde. Aaron sayesinde tanışmıştık. Merhabamız vardı sadece. O zaman neden onu görmeye gittiniz? Ebi derin bir nefes aldı. Bu kadar endişeli görünerek adamı ilişkilendirdim farkındaydım. Başıma tuhaf şeyler geldi son günlerde. Eleğine bunları sormak istedim. Nasıl tuhaf şeyler? Geçen cumartesi biri beni takip etti. Bordo renkli bir minibüs. Önce Tobin Köprüsü'nde fark ettim. Eve döndüğümde tekrar sokaktan geçtiğini gördüm. Başka? Rahatsız olmaya yetmez mi bu? Kaska'nın gözlerine baktı. Ben korktum. Kaska karşılık vermeden önce Ebi'nin gerçekten korkup korkmadığını anlamak ister gibi baktı. Bunun Bayan Neville ile ilgisi ne? Aaron konusunda beni şüpheye düşüren sizsiniz. Gerçekten intihar edip etmediği konusunda yani. Sonra Bay Sider'in iki doktorun daha öldüğünü öğrendim. Kaska'nın kaştan çıtılmasının bunu yine duyduğunu anlaşılıyordu. 6,5 yıl önce dedi Ebi. Lawrence Kunstler diye bir göğüs cerrahı Tobin Köprüsü'nden atlayarak intihar etmiş. Kaska bir şey demedi ama belli belirsiz öne eğildi. 3 yıl önce de Hennessy adında bir anestezi uzmanı. Karısı ve bebeğiyle birlikte Chopin'den sızan karbonmonoksit gazından zehirlenmiş. Fırtınalı havada böyle şeyler oluyor maalesef. Sonra da Aaron. 3 etti. Hepsi de nakil ekibinin doktorlarıydı. Tesadüften de öte bir talihsizlik değil mi bu? Nereye varmaya çalışıyorsunuz? Nakil ekibinin peşinde biri mi var? Hepsini teker teker ortadan mı kaldırıyor? Ben benzerlikler olduğunu söylüyorum. Polis değil misiniz? Araştırmayı siz yapın. Kaska arkasına yaslandı. Siz nasıl karıştınız bu işe? Ekipte erkek arkadaşım da var. Mark kabul etmese de bence endişe duyuyor. Bence bütün ekip sıra hangimize geldi diye korku içinde. Ama hiç konuşmuyorlar. Hani insanlar uçağa binerken uçak kazalarından bahsetmezler ya öyle. Yani erkek arkadaşınızın güvenliğinden de mi endişe ediyorsunuz? Ebi sadece evet dedi ve hakikatin büyüğünü kendine sakladı. Bunu Mark'ı geri kazanmak için yapıyordu. Her şeyle. Aralarında ne olduğunu anlamıyordu. Ama ilişkinin bozulmakta olduğunun farkındaydı. Kunstler'e de Hennessy'yi anlattığı geceden beri böyleydi. Bunların hiçbirini Kaska'ya anlatmadı. Çünkü hisleriyle bağlantılıydı. İçgüdüleriyle. Kaska ise daha somut delillerden hareket edecek birine benziyordu. Adam Ebi'nin bir şeyler daha söylemesini bekliyordu tabii. Söylemeyince bana anlatmak istediğiniz başka bir şey var mı diye sordu. herhangi bir şey olabilir. Mary ellerini kastediyor diye düşündü Abby. İçindeki panik büyüyordu. Kaskalının gözlerine bakınca her şeyi oracıkta anlatacak gibi oldu. Fakat anlatmak yerine gözlerini hızlıca kaçırıp sorusunu soruyla karşılık verdi. Elaine'in evini neden gözlüyordunuz dedi. Onun için gelmişsiniz değil mi? Yan komşusuyla konuşuyordum. Tam dönerken garajdan çıktığınızı gördüm. Elaine'in komşularını mı sorguluyorsunuz? Rutin. Bana öyle gelmedi. Abby Kaska'nın gözlerinin içine baktı. Gri gözler hiç renk vermiyor, hiçbir şey belli etmiyordu. Bir intihar vakasını neden soruşturuyorsunuz hala? Kadın bir gecede toparlanıp taşınıyor ve geride bir adres bile bırakmıyor. Bu normal değil. Elaine'in suçlu olduğunu mu düşünüyorsunuz? Korktuğunu söyle düşünüyorum. Neden korksun? Siz biliyor musunuz Doktor Dumas diyor. Abby bu kez gözlerini kaçırmadı. Baktığı gözlerde onu efsunlayan dingin bir kararlılık olduğunu fark etti. Birden adamı çekici bulmasına yol açan bir kıvılcım çaktı içinde. Onca erken içinde neden bu adamın kendisine böyle bir duygu uyandırdığını anlayamadı. Hayır dedi. Elinin neden kaçtığını hiç bilmiyorum. O zaman belki başka bir konuda yardımcı olabilirsiniz. Nedir? Aaron Levy servetini nasıl elde etti? Evi başını salladı. Bildiğim kadarıyla büyük bir serveti yoktu. Kardiyologlar yılda en fazla 200 bin civarında para alıyorlar. Aaron da parasının çoğunu üniversitedeki iki çocuğunu harcıyordu. Aileden zengin olabilir mi? Bir miras kaldı mı bilmiyorum. Evi omuz silkti. Duyduğum kadarıyla Aaron'un babası beyaz eşya tamircisiymiş. Kaska düşünceli ifadeyle arkasına yaslandı. Şimdi Abby'ye değil kahve fincanına bakıyordu. Bu adamın konsantrasyonunda Abby'nin ilgisini çeken bir derinlik vardı. Sohbetten bir anda kopabiliyor, karşısındakini bir başına bırakabiliyordu. Servet derken ne kastediyorsunuz bu arada? Kaska ona baktı. 3 milyon dolar. Abby şaşkınlıkla baka kaldı. Bayan Levy ortadan kaybolunca dedi Kaska. Ailenin mali durumunu daha yakından incelemek istedim. Aaron Levy'nin muhasebecisiyle konuştum. Bana söylediğine göre Elaine kocasının ölümünden kısa bir süre sonra Cayman Adaları'nda bir hesabı olduğunu öğrenmiş. Daha önce hiç bilmiyormuş. Muhasebeciye bu parayı nasıl alabileceğini sormuş. Sonra da hiçbir şey söylemeden çekip gitmiş. Kaska Abby'ye soran gözlerle baktı. Aaron'un bu kadar parayı nereden bulduğunu bilmiyorum diye mırıldandı Abby. Muhasebecisi de bilmiyor. Bir an sustular. Ebi kahve fincanına uzandığında soğumuş olduğunu fark etti. Kendisi de ürpermişti. Alçak sesle sordu. Eleğinin nerede olduğunu biliyor musunuz? Bir fikrim var. Söyleyebilir misiniz? Kaska başını salladı. Bence bulunmak istemiyor Doktor Dumas diyor. Ayrım 22, sayfa 203.